Ayrım 13. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 215. 6. adım. Öfke, stres ve zaman yönetimi. Bu aşamada stresi ve stres tepkilerini tanıma, stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışma, savaş ya da kaç tepkisi konusunda bilgilenme, rol oynama yöntemi ile stresli bir durumla baş etme deneyimi kazanma eğitimi verilir. Stresli durumlarda olumlu düşünmenin yararlarını kavrama, zamanı doğru, kaliteli ve hedefe yönelik kullanabilme becerisinin geliştirilmesi amaçlanır. Hikaye: Aslan Payı. Bir gün bir aslan, bir kurt ve bir tilki birlikte avlanmak üzere sözleşerek dağlarda dolaşmaya başladılar. Birbirlerine yardım edecek, böylece bol bol av hayvanı yakalayacaklardı. Gerçi bu iş aslanın ağrına gidiyor, onlarla avlanmaktan utanıyordu. Lakin sabrediyordu. Üçü birden dolaşıp uzun süre avlandılar. Derken bir yaban öküzü, bir dağ keçisi, bir de semiz tavşan avladılar. Bir su başına geldiler. Uzun süre dolaşmış, yorulmuşlardı. Oturdular. Aslan, "Ey kurt, bu avladığımız hayvanları adaletli bir şekilde paylaştır. Adaleti yeniden ihya et," dedi. Kurt kalktı. Kendinden son derece emin adımlarla yürüdü. Yaban öküzünü aldı, aslanın önüne bıraktı. "Efendimiz," dedi. "En büyüğümüz siz olduğunuz için yaban öküzü sizin hakkınız. Keçi orta boyda ve orta irilikte. O da bana düşer. En küçüğümüz tilki olduğuna göre tavşan da onun hakkıdır," dedi. Bu paylaşım karşısında aslan öfkeyle kükredi. "Ey haddini bilmez gafil, benim yanımda kendine nasıl pay çıkarırsın?" diyerek bir pençe darbesiyle kurdu yere serdi. Sonra tilkiye dönerek, "Ey tilki, bu avları adaletli bir şekilde paylaştır bakalım," dedi. Tilki önce aslanın önünde saygı ile eğildi. Sonra, "Bu semiz öküz siz efendimizin kuşluk yemeği. Bunu kuşluk vakti yersiniz. Keçi siz büyük kralımızın öğle yemeği için güzel bir yahni olur. Onu da öğle vakti yersiniz. Tavşana gelince o da size akşam yemeği olur. Onu da akşam afiyetle yersiniz," dedi. Aslan gayet hoşnut bir şekilde, "Ey tilki, çok adil davrandın. Söyle bakalım, böylesine güzel pay etmeyi kimden öğrendin?" diye sordu. Tilki, aslana fark ettirmeden her ihtimale karşı birkaç adım uzaklaştı. Sonra kurnaz kurnaz gülerek, "Kurdun başına gelenlerden," dedi. Büyüklük duygusu ve kriz durumlarında mizah kullanımı. Bu hikayede gerçekten çok hikmetli ve günümüzdeki adalet tartışmalarından izler taşıyor. Zayıf sineklerin örümcek ağına takılıp kalması, güçlü sineklerin ise ağı delip geçmesi misali, güçlü olanın haklı bulunduğu bir dönemdeyiz. Güçlü olan mı haklı, yoksa haklı olan mı güçlü? İnsan ilişkilerini ve evrendeki her şeyi mücadele temeline oturttuğunuz zaman, güçlü olanın zayıf olanı yutma hakkı vardır diye düşünürsünüz. Böyle durumlarda barışçıl olmayan bir rekabet ilişkileri hakim olur. Barışçıl olmayan rekabet, adil olmayan bir paylaşıma yol açar. Nitekim hikayede de öyle oluyor. Adil olmayan paylaşımda aslan hakkı olmayan şeylere de sahip çıkma davranışı sergiliyor. Gündelik hayatta, sosyal ilişkilerde de böyle davranan kişiler görürüz. Bu kişiler ben merkezci düşünürler. Ben merkezci kişilerin adalet sağlamalarını bekleyemeyiz. Adil olmaları için muhakkak kendilerini diğer insanlarla eşit görmeleri gerekir. Demek ki tevazu aslında alçak gönüllülük değildir. Tevazu, eşitler arası ilişkisi kurmak demektir. Kendini diğer insanlardan daha aşağı görmek değil, eşit görmektir asıl olan. Prensipli, ilkeli bir hayat yaşamaktır. İnsanın kendi hakkını ilkeli bir şekilde isteyebilmesi önemlidir. Bunu yapabilen kimse, adalet konusunda doğru davranmış olur. Kanunların koruduğu menfaat paylaşımına yazılı hukuk denir. Ama bir de vicdanın koruduğu bir menfaat paylaşımı vardır. İşte bu ahlaktır. Ahlaki duyarlılık, kişide iç sorumluluk oluşmasını sağlar. Yani kişide hem kendi ilkelerine karşı sorumluluk, hem de yaratıcıya karşı sorumluluk ve hesap verme duygusu hakimdir. Egosu çok kabarık insanlar kimseye hesap vermek istemezler. Kendilerini özel gördüklerinden sadece kendi kendilerine karşı sorumluluk hissederler. Oysa adalet dağıtan kişinin kendini sadece diğerleriyle eşit görmesi yetmez. Aynı zamanda kendi isteklerine karşı da bağımsız olması gerekir. Kendi zayıf yönlerini bilip onlara karşı da aynı mesafede durması icap eder. Hikayenin bir boyutu daha var. Yanlış yapana hatasını söylemediğimiz zaman o kişi yaptığını hakkı olarak görmeye başlar. Hikayede tilki arslana bir mesaj da vermeye çalışıyor. Bu avladıklarımızı senin hakkın olduğu için değil, senden korktuğum için bu şekilde paylaştırıyorum mesajını veriyor. Bu noktada kişilerin güçlü olana hatalı davrandığını söyleyememelerinin nedenleri de önem kazanır. Bir sultanın meclisinde bulunan adamlardan biri hiç konuşmuyormuş. Sultan, "Niçin konuşmuyorsun?" diye sorduğunda, "Doğruları söylesem sizden korkuyorum. Yanlışları söylesem Allah'tan korkuyorum." demiş. Demek ki o sultan otoriter ve eleştiriye kapalı bir devlet kurmuş. Doğruları söylemeye cesaret edemeyen insanların olduğu yerde istibdat vardır. Elbette böyle zamanlarda doğruları söylemenin bir bedeli vardır. Ancak vicdani zeka o bedeli göze almayı gerektirir. Yukarıdaki hikayede tilki bunun yolunu mizahta bulmuş. İlk bakışta arslana yağcılık gibi görünen tavrı, aslında verdiği cevapla birkaç adım geri çekilmesiyle ironi yoluyla olanları sorgulatmak kastını taşıyor. Bizler de benzer durumlar için başımızı derde sokmadan doğru mesajı vermenin bir yolunu bulabiliriz. Mesnevi'den söz. Gönlüne geçim kaygısını az koy. Sen kapıda oldukça rızkın da azalmaz. 2. bölüm 454. 7. adım. Bağışlayıcılık ve hoşgörü. Bu adımda sosyal ilişkilerde karşı tarafı anlayabilme, farklı düşünülse bile hoşgörü gösterebilme, hata karşısında bağışlayıcı olabilme ve ilişkileri yürütebilme becerisini kazandırma amaçlanmaktadır. Hikaye: Haddini bilme öyküsü. Fare bir devenin yularına yapışmış. Onunla birlikte gidiyordu. Gidiyordu ya, gurur ve kibri de kendisiyle birlikte gidiyordu. Deve ömrü boyunca bu kadar kibirli, kendini beğenmiş ve üstün gören biriyle karşılaşmamıştı. Fare kendi kendine, "Ne büyük bir rehbermişim de haberim yokmuş. Deveyi yularından tutmuş götürüyorum," diyordu. Az sonra bir ırmağa çıktı yolu devenin. Gürül gürül çağlayarak akıyordu. Deve duraksadı. Akıntı güçlüydü ama rahatlıkla geçebilirdi. Farenin ise beti benze atmıştı. "Eyvah," dedi. "Şimdi ne yapacağım?" Deve az önce gururundan yanına yaklaşılmayan fareye baktı. "Hayrola dostum," dedi. "Ne oldu?" Fare kekeledi. Yok bir şey." Deve, "Haydi," dedi. "Paçaları sıva da gir suya. Kılavuz sen değil misin?" Fare zor durumdaydı. "Bu koca ırmağı nasıl geçerim?" dedi. Sesi yumuşamış, yelkenleri suya indirmişti. Su çok derin. Deve ağır ağır girdi suya. Birkaç adım attı, su dizlerindeydi. Korkmana gerek yok dedi. Bak dizlerime geliyor. Fare yalvarır gibi. Aziz üstad dedi. Senin dizine gelen su benim başımı kaç metre geçer Allah bilir. Deve taşı gediğine koyarak öyleyse dedi bir daha böbürlenme haddini bil. Ve ekledi. Haydi hörgücüme geç de gidelim. Zeka tek başına işe yaramaz. Hikayede fare deveye rehberlik ediyor. Aslında önemli bir iş yapıyor. Deve hakikaten rehber olmadan yolunu bulamaz. Başında bir rehber olmazsa durur gitmez. Ama fare burada rehberlik yaparken sahip olmadığı bazı sıfatları da kendisine mal ediyor. Kendisini olduğundan daha büyük, daha güçlü ve kapasiteli görüyor. Sosyal hayatta da kişinin böyle olması kişilik sınırlarını bilmemesine sebep oluyor. Kişi kendini olduğundan büyük görünce kibir, büyüklenme olduğundan küçük görürse de özgüven yetersizliği meydana geliyor. Günümüzde insanlara yol göstermeye çalışan ve çok da revaçta olan kişisel gelişim kursları var. Bu kurslarda kişiye olumsuz yönlerini yok say, hep başarıya odaklan. Başarısızlık yoktur, sadece sonuç vardır gibi motivasyon teknikleri öğretilir. Görünürde bu hoş bir durum gibi algılansa da, kişinin hayatta olumsuzluklarla, başarısızlıkla karşılaştığı zaman, kendinden kaynaklanan sebepleri görememesine neden oluyor. Böyle olduğunda kişi tüm olumsuzlukları dış sebeplere bağlamaya başlıyor. İnsan ilişkileri zarar görüyor. Kibir sahibi olan kişi bir işe iyi başlayabilir, iyi devam edebilir. Ama bir engelle karşılaştığı zaman onu aşacak kapasitesi yoksa mahcup duruma düşer. Hikayedeki fare, devenin rehberlik konusunda bana ihtiyacı var. Ona bu hususta yardımcı oluyorum. Ama benim de gücümün sınırları var. Şu an rehberlik vazifemi iyi yapıyorum. Ama şartlar değişirse gücümü aşan durumlarla karşılaşabilirim diye düşünseydi, haddini bilmiş olurdu. Bu tavrı gösterebilseydi, ırmağın karşı kıyısına geldiklerinde deveye "Seni buraya kadar getirdim ama burada sular benim boyumu aşıyor. Karşıya nasıl geçebileceğimiz konusunda sen ne düşünüyorsun?" diye sorabilirdi. Böylelikle aralarındaki ilişkiyi ego savaşına dönüştürmemiş olurdu. Ne yapacaklarını deveye sorsaydı, deve muhtemelen "Bin hörgücüme geçelim" derdi ve sorun ortadan kalkmış olurdu. Ama maalesef kibir hastalığı olanlar sormaktan kaçınırlar. Buradaki birincil problem, farenin kibri nedeniyle soru sormayı eksiklik olarak görmesidir ki bu büyüklük hastalığıdır. Kendini olduğundan büyük görmek yerine eksikliklerini görebilse böyle bir sorunla karşılaşmayacak. Fare bilgisi sayesinde deveye rehberlik etmiyor da sanki kral edasıyla tüm gücü ve yetkiyi kendinde görüyor. Belki mantıksal zekası yüksek, sosyal zekası da fena değil ama vicdani zekası düşük olduğu için kendini olduğundan büyük görüyor. Bu hikayede farenin aklı ve zekayı, devenin de gücü simgelediğini düşünürsek, zekanın her zaman tek başına işe yaramadığı, güçle birleşmediği kimi durumlarda çok da bir şey ifade etmediği şeklinde bir analoji ortaya çıkabilir. Hikayede anlatılmak istenen gücün tek başına amaca götürmeyeceği ama sadece aklın da yeterli olmadığıdır. Devenin bedensel zekası, farenin de mantıksal zekası öne çıkmıştır. İkisi ancak birbirini tamamlayarak yola devam edebilirler. Yani hiçbiri sadece kendine güvenerek hareket etmemelidir. Zaten bilgelik de farklı meziyetlerin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkar. Sonuç olarak fare ne kadar kendini beğenmişlik etse de deve hoşgörü ve bağışlayıcılık özelliğini öne çıkararak erdemli bir davranış göstermiştir. Fareyi derenin öbür tarafında bırakmak yerine onu affederek yollarını devam etmeyi teklif etmiştir. Bizler de bazen birlikte uğraş içinde olduğumuz insanlar tarafından haksızlığa uğrayabiliriz. Ancak bazı hataları hoş görmek, hata yapının ders almasına neden olabilir. Böylelikle her iki tarafta zarar görmek yerine üzerinde çalıştıkları işlerini tamamlayabilir. Mesnevi'den söz. Yükünü herkese yükleme, kendine yükle. Baş olmayı isteme, yoksulluk daha iyidir. Halkın boynuna binme de ayaklarına nikris illeti gelmesin. 6. bölüm 328-329. Sekizinci adım, sebatlılık. Bu adımda dürtüleri kontrol edebilme, alınan kararları uygulayabilme, aktif sabır, meditatif bir eylem olarak sabır, hareket halinde sabır çalışmaları yapılır. Karar verilen işi, görevi bırakmama, işin devamı ve sürekliliği için çaba harcama becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Engellere rağmen hedefe yürüyebilme yeteneği geliştirilir. Hikaye, kerpiç öyküsü. Susuzluktan yüreği yanan adam, ırmağın kıyısındaki yüksek kerpiç duvara oturmuştu. Sudan çıkan balık nasıl tekrar ona kavuşmak için çırpınırsa, adam da suya ulaşmak için öyle uğraşıyordu. Ne var ki duvar yüksekti. Ne kadar çabalasa da yetişmesi imkansızdı. Oturduğu duvarın kerpiçlerine dikti gözünü. Hayli nemli ve yıpranmışlardı. Epey uğraştıktan sonra birini sökmeyi başardı. Alıp suya attı. Çıkan ses kulağına bir gözeden çıkan suyun sesi gibi geldi. Sevgilinin tatlı sesi gibi sarhoş ediciydi. Başka bir kerpiç kopardı, attı suya. Sesi keyifle dinledi. Bir kerpiç daha söktü, bir daha, bir daha. Derken işin coşkusuna kaptırarak kendini hızlandı. Attıkça su sanki bana bu kerpiçleri atarak ne elde edeceğini sanıyorsun diye soruyordu. Adam suya seslenerek iki yararı var dedi. Biri susuzluktan kavrulan yüreğimi serinletiyor. Sesin tıpkı İsrafil'in sesine benziyor. Ölülerin bile canlandığı ve kulak verdiği sese. Su bekleyen bitkilerin, otların ve çiçeklerin sıcak yaz günlerinde duydukları ve yağmuru müjdeleyen gök gürültüsüne. Diğer faydası ise koparıp attığım her kerpiç beni sana biraz daha yaklaştırıyor. Kaçınılmaz durumlardan tat alabilmek. Hikayede kişi amaca ulaşmak için çabalıyor. Kerpiçleri sökmesi onu hedefe yaklaştırıyor. Adam aynı zamanda bunu eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Eğer önünüzdeki bir engel, zorluk varsa, onu aşmak için yaptığınız şeyleri eğlenceli hale getirmenin yolunu bulursanız, sadece hedefe ulaşmakla kalmaz, ek kazançlar da elde edersiniz. Hedefe yürürken yapılması gerekenleri öfkeyle yerine getirmektense, kişinin kendini rahatlatan, ferahlatan yollar bulması, hem yolun zevkle yürünmesini sağlar, hem de bu daha güvenli bir davranıştır. Kişi bir yandan ruhen rahatlarken, bir yandan da sonuca adım adım yaklaşmış olur. Mesnevi'den söz. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Dokuzuncu adım, yardımseverlik ve işbirliği. Bu aşamada kişinin başka insanlarla ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmaktan zevk duyması, yardımseverlik ve işbirliğinin önemini kavraması amaçlanır. Farklı kişiliklerin aynı amaç için birlikte çalışabilmesi, birlikte yaşama bilinci kazandırılmaya çalışılır. Hikaye: Cömert Şeyh Öyküsü. Cömert bir şeyh vardı. Büyük miktarlarda borçlanır, yoksullara dağıtırdı. Yine borç ile bir tekke yaptırdı. Malı mülkü neyi varsa Allah yoluna vermişti. Allah da onun borçlarını ödemesini sağladı. Şeyh böylece hayatını sürdürdü. Hep borç aldı ve yoksullara dağıttı. Ömrünün sonuna erdi. Hastalandı. Borçlu olduğu kişiler gelip etrafında toplandılar. Hepsi üzgün ve umutsuzdu. Şeyh onlara, "Allah'ın 500 dinar bulmaya gücü yetmez mi sanki?" diyordu. O sırada dışarıdan helva satan bir çocuğun sesi geldi. Şeyh hizmetçisine bütün helvaları gizlice gidip satın almasını söyledi. Alacaklar helvayı yiyince belki acı acı bakmaktan vazgeçerler diye düşündü. Hizmetçi gizlice gidip çocuğun bütün helvasını yarım dinara aldı. Getirip şeyhin önüne koydu. "Buyurun," dedi şeyh alacaklılara. "Şu güzel helvayı yiyin." Herkes helvayı yedikten sonra çocuk da kabını alıp parasını istedi. Şeyh, "Paranı verecek gücüm yok. Borç içinde yüzüyorum ben," deyince çocuk ağlamaya başladı. "Şimdi ben ustama ne söylerim?" diye saatlerce ağladı. Bu sırada pek çok kişi çocuğun başına toplanıyordu. Alacaklılar da şeyhe kızgındı. "Bize yaptığın yetmiyormuş gibi bu çocuktan ne istedin?" diye çıkışıyorlardı. Şeyh bütün bunların hiçbirisine aldırış etmiyordu. Oraya gelenlerden birkaç akçe toplansaydı çocuğun parası ödenirdi. Ama şeyhin himmeti buna da izin vermemişti. Hiç kimse çocuğa bir şey vermedi. İkindi vaktinde hizmetçi elinde bir tabakla çıkageldi. Şeyhin halini duyan bir yüce kişi ona armağan göndermişti. Tabağın bir tarafında 500 dinar, bir yanında da yarım dinar duruyordu. Bu kerameti gören herkes feryat edip şeyhten özürler dilemeye başladı. Şeyh onlara, "Bütün söylediklerinizi size helal ettim. Bu tabağın sırrına gelince onu Allah'tan diledim. O da bana doğru yolu gösterdi. Evet, yarım dinar az bir miktar ama ele geçmesi çocuğun ağlamasına bağlı. O çocuk ağlamadan merhamet denizi coşup köpürmez," dedi. Yardımlaşırken de kul hakkı. Mevlana'dan duygusal zeka becerilerinden yardımlaşma gibi bir sosyal duyguyu analiz edecek bir hikaye bu. Onlarca mesajından çıkardığım bazılarını aktarmak isterim. Birincisi, başkalarının parası ile sadaka vermenin risklerine dikkati çekiyor. İyi niyet ve şahsi menfaat peşinde koşmadan yardım etme davranışının erdem olduğunu, ancak kul hakkını göz önünde tutmamanın bir bedeli olduğunu vurguluyor. Karşısında alacaklıları dizilmiş bir çocuğu bile alacağını veremediği için ağlatan şeyh modeli dikkat çekiyor. Bu tarz davranışlar insanı dini değerlerden uzaklaştırır. Şeyh bunu bilmiyor muydu? Evet, biliyordu. Bilerek böyle davrandı. Çünkü Allah'ın merhametini celp etmenin yollarını da biliyordu. Hikayede ikinci olarak yardımlaşma kültürünü tanımlanıyor. Günümüzde sosyal bağlar zayıfladığı için insanlar yardımsız ve korumasız kalıyor. Oysa toplum sadece güçlü, varlıklı ve sağlıklı bireylerden oluşmuyor. Hastalar, zayıflar, yaşlılar, çocuklar, özürlüler sosyal yapının üretmeyen katmanlarıdır. Ve ancak yardımlaşma kültürü ile bu kişilere çıkar beklentisi olmadan yardım edilebilir. Mevlana bu hikaye ile sosyal hastalığın arkasında bencillik olduğunu göstermek istemiş. Kendi menfaatini sıfırlamanın birinci şart olduğu, böyle durumlarda ikinci şart da yol ve yöntemin bilinmesi ile amaca ulaşılabileceğidir. 500 dinar önceki borçların karşılığı, yarım dinarda Allah'ın merhametini çeken çocuğun ağlamasının karşılığıdır. Mevlana iki ayrı olayı ayrıştırarak düşünmemizi istiyor. Bir binaya girmek istediğinizde kapı, pencere, baca, mahrem odaları bilmekle birlikte anahtarımızın da olması gerekir. Allah'ın yardımını çekebilmek için de hangi yol ve yöntemi uygulamamız gerektiğini bilmeliyiz. Oturup sadece bir yakarışla beklemeye değil, Allah'ın merhametini davet edecek yöntemler geliştirmemize vurgu yapan şahane bir hikaye. Mesnevi'den söz. Duvarların yardımı olmasa evler, ambarlar nereden meydana gelirdi? Her duvar birbirinden ayrı olsa, tavan havada nasıl olur da direksiz, dayanıksız durur? 6. bölüm 519. 10. adım. Uzlaşmacılık. Bu aşamada demokratik işleyiş, otoriter ve totaliter tutumlar çalışılır. Adil paylaşımın önemi, özgürlüğün yetenekleri geliştirici etkisi, çatışmaya neden olan durumları tanımlama, iki tarafın da istek ve ihtiyaçlarını belirleme, karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak öneriler oluşturma, iki taraf içinde uygun olan çözüm önerilerini seçme, karar verilen çözümde kimin ne yapacağını belirleme, iş bölümü yapma becerileri hedeflenir. Sorun değil, çözüm odaklı düşünebilme çalışılır. Hikaye. Fil öyküsü. Ömründe hiç fil görmemiş olan Hintliler merakla ahıra koştular. İçerisi karanlıktı. Kimse bir şey seçemiyordu. Hayvana dokunuyor, anladığı gibi tarif ediyordu. Biri hortumunu tutarak "Fil bir borudur," diyordu. Diğeri kulağına dokunarak "Hayır," diyordu. "Fil bir yelpazedir." Bir başkası ayağına tutunarak "Bir sütun," diyordu. "Kocaman bir sütuna benziyor." Öteki sırtını elleyerek "Fil taht gibidir," diyordu. Herkes dokunduğu yerine göre tarif etti fili. Birinin niteleyişi diğerini tutmadı. Hazreti Mevlana'nın çok bilinen bu hikayesi çok vurucu ve sarsıcı bilgileri bize hatırlatıyor. Uzlaşmacılığın temel şartlarından biri olan altı boyutlu düşünme ilkesine vurgu yapıyor. Bugün medyatörlük adı altında arabuluculuk ve anlaşmazlık çözümü konuları üniversitelerde ana bilim dalı olarak kabul edildi ve yüksek lisans alanı olarak tanımlandı. Dünya parlamentolarında, hukuk anlaşmazlıklarında, sulh hukuk mahkemelerinden önce uzmanlarca tarafları uzlaştırma için arabuluculuk yasa taslağı hazırlanıyor. Birey birey arasında yahut devlet birey arasında yaşanan sorunlarda veya aile içi anlaşmazlıklarda görev tanımı yapılmış uzmanların yetiştirilmesinde kullanılan iki temel ilke şunlardır. 1. Büyük fotoğrafı görmek. 2. Algı ile olguyu karıştırmamak. İnsan ilişkilerinde ilişki yönetimi uzmanları şu sonucu çok iyi bilirler. İletişim çatışmalarının %70-80'i yanlış bilgi veri nedeniyle başlar ve sürer, ancak %20-30'u kasıt ve kötü niyetten kaynaklanır. Kübün altı yüzüne bakmak olarak da tanımlanan altı boyutlu düşüncede geçmiş, gelecek, güçlü yönler, zayıf yönler, imkanlar ve fırsatları anlayabilmek için filin tamamını görmek gerekmektedir. Filin kulağını yelpaze sanan insana fili anlatamayız. Aşık Veysel, "Kurtla kuzu aynı dili konuşsa hiç kavga ederler miydi?" diyor. Kurtla kuzunun DNA'ları buna izin vermiyor. Ancak insana kavramsal düşünme, teori üretme, sembolik ve soyut düşünme özellikleri verilmiş. Akıl cihazını kullanmayan insan ahmak olmakla kalmaz, hayvandan da daha düşük seviyeye sükut eder. Küçük insanlar büyük olayları analiz edemezler. Kendi algıladıklarını olgu zanneden, bu sebeple eşini, komşusunu öldüren insanlar, savaş çıkaran siyasetçiler, keşke Mevlana'yı okuyabilselerdi. Son söz. Günümüz insanının arayışlarına Mevlana reçeteleri. Çağımızın nörotik insanı tasavvufun vaat ettiğini arıyor, farkında değil. Çağımızın nörotik insanı Mevlana'nın sunduğu varoluş çözümlerini arıyor, farkında değil. Çağımızın nörotik insanı acılara Mevlana'nın sunduğu çözümü arıyor, farkında değil. Günümüzün tedirgin insanı manevi bir rönesans arıyor, farkında değil. Günümüzün endişeli insanı semavi öğretilerin vaat ettiği güvenli limanı arıyor, farkında değil. Günümüzün kaygılı insanı Mevlana'da sembolleşen teselli gücünü arıyor, farkında değil. Günümüzün bunalımlı insanı varoluş krizinde ve anlam arayışında Mevlana'da simgeleşen yaşam felsefesini arıyor, farkında değil. Günümüzün kaygılı insanı Mevlana'da uygulamaya geçmiş kişisel koçluğu arıyor, farkında değil. Günümüzün ilkesiz siyasete ahlak katan bilgelik değerlerini arıyor, farkında değil. Günümüzün kapitalist sistemi ticarete ahlak katan kadim bilgeliği arıyor, farkında değil. Nasıl yaşarsam hem mutlu hem de başarılı olurum diyorsanız, Hazreti Mevlana'ya sunmaya çalıştığım gözle bakınız diyorum. Kitabın sonu. 26 Ağustos 2013. Sayfa 231.